Günaydın sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataç ile birlikte güzel bir pazar sabahı, güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Ben bir Kur'an mucizesinde başlamak istiyorum. Sürekli merakımızda olan ve sürekli bazılarımızın da merak ettiği, tam olarak bilmediği mesela gökteki olan olaylarla ilgili çoğu kimsenin merakı vardır. Bu da bir Kur'an mucizesi mesela. Dolu yağması, işte gök gürlemesi, şimşek çakması. Hani bunların biraz hem bilimsel olarak hem de Kur'an'da nasıl geçtiğine dair bugün izleyicilerimize biraz aktaralım isterseniz.
İnşallah.
Dolu yağışı, şimşek ve gök gürültüsünün oluşumu. Şeytandan Allah'a sınırım. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indiriverir. Onu dilediğine isabet ettirir de dilediğinden onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Nur suresi 43. ayette. Ayette şimşeğin doluyla olan ilgisine dikkat çekilmektedir. Dolunun şimşeğin oluşumundaki etkisi araştırıldığında ayette önemli bir meteorolojik gerçeği işaret ettiği görülür. Meteoroloji Today yani günümüzdeki meteoroloji adlı kitapta dolu ve şimşeğin oluşumu ile ilgili şöyle bir yorum getirilmektedir. Aşırı soğumuş damlacıklardan ve buz kristallerinden oluşan bir bulut bölgesinden dolu düştükçe bulutlar elektrik yüklenir. Sıvı halindeki damlacıklar da dolu taneleriyle çarpıştıklarında temas anında donarlar ve potansiyel ısılarını da kaybederler. Bu dolunun yüzeyinin buz kristallerinin çevresinde daha sıcak kalmasını sağlar. Dolu buz kristaliyle temasa geçtiğinde ise önemli bir olay gerçekleşir. Elektronlar daha soğuk olandan daha sıcak olana doğru akarlar. Bunun sonucunda dolu negatif yüklü olur. Aynı etki çok soğumuş su damlaları bir dolu tanesiyle temasa geçtiğinde ve pozitif yüklü çok küçük buz parçaları kırıldığında da olur. Daha hafif ve pozitif yüklü parçacıklar hava akımıyla bulutların yukarı tarafına doğru taşınırlar. Negatif yükle kalan dolu bulutunun aşağı kısmına doğru düşer. Böylece bulutun aşağı tarafı negatif yüklenir. Bu negatif yükler yıldırım olarak yeryüzüne doğru deşarj olurlar. Bu bakımdan dolu, yıldırımın oluşumunda ana etkendir. Su damlasının yukarıya doğru hareket ettiğinde donma düzeyine gelmesiyle su damlası donar ve düşerken başka damlacıklarla çarpıştıkça üzerine buz yüzeyleri etkilenir. Bu şekilde buz oluşur. Aşağıdaki ayette ise yağmur bulutlarının şimşeklerle olan bağlantısına ve bu oluşumun sıralanmasına dikkat çekilmiştir ki bunlar da bilimsel bulgularla tam bir paralellik içindedir. Şeytandan Allah'a sınırım. Ya da bunlar karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü, gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki yıldırımların saldığı dehşetle ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Bakara suresi 19. ayette. Yağmur bulutları 25.6 kilometre kare ile 256 kilometre kare genişliğinde 9.000 ile 12.000 metre yüksekliğindeki çok büyük kütleler halindedir. Bu olağanüstü kalınlıktan ötürü bu bulutların tabanı karanlıktır. Güneş ışınları bulutu oluşturan su ve buz parçacıklarının çok fazla miktarda olmasından dolayı geçiş imkanı bulamazlar. Bu yoğunluk dolayısıyla yeryüzüne bu bulutlar arasında çok az miktarda güneş ışığı ulaşır ve bu yüzden yeryüzünden bakan bir kişi bulutu karanlık olarak görür. Bulutun üst kısımlarında ise karanlık daha azdır ve yeryüzünde yaklaştıkça karanlık daha da artar. Karanlığın ardında ayete dikkat çekilen gök gürültüsü ve şimşeğin oluşumu aşamaları ise şöyledir. Yağmur bulutlarının içinde elektrik yükü birikimi oluşur. Bulutlardaki bu elektriklenme, donma, damlacıkların bölünmesi, temas sırasındaki elektriklenme gibi süreçler sonucunda oluşur. Bu tür bir elektrik yükü birikimi, araya giren havanın onları izole edemeyecek duruma gelmesiyle büyük bir kıvılcım, pozitif ve negatif alanlar arasında deşarj oluşur. Zıt yüklerle yüklü iki bölge arasındaki voltaj 1 milyar volta ulaşabilir. Kıvılcım bulut içinde de oluşabilir. Pozitif yüklü bir alandan negatif yüklü bir alana doğru iki bulut arasında akabilir veya bir bulutun yeryüzüne doğru boşalabilir. Bu kıvılcımlar göz kamaştıran şimşek çakmalarını oluşturur. Şimşek hattı boyunca oluşan elektrik yükündeki bu ani artış çok yüksek ısılara 10.000 santigrat derece yaklaşık sebep olur. Bunun sonucunda havada ani bir genleşme olur ve çok bir büyük bir patlama sesi olarak açığa çıkan gök gürültüsü oluşur. Görüldüğü gibi yağmur bulutunda sırasıyla karanlık tabakalar, şimşek olarak bilinen elektrik yükü kıvılcımlar ve gök gürültüsü olarak bilinen patlama sesi oluşur. Modern bilimin bulutların oluşumu, gök gürültüsü ve şimşeğin sebepleriyle ilgili tüm söyledikleri Kur'an ayetlerinin tüm tarifiyle büyük bir uyum içindedir. Evet, sürekli kış aylarında özellikle yaşamış olduğumuz yağmur, dolu, şimşek ve gök gürültüsü olaylarını bilimsel olarak açıklanmasını gördük. Maşallah. Ve Kur'an mucizesi olduğunu gördük. Kur'an'da da dolu ile şimşeğin, gök gürültüsünün bunların birbirine bağlı olduğunu Kur'an'da da zaten ayetlerde belirtiliyordu. Bilimsel gelişmeler sonucunda da bunların sonucuna çok net olarak rastlanıldı. Burada da Kur'an'ın ne kadar gerçekçi olduğunu, Allah'ın kitabı olduğunu, çünkü hiçbir şekilde o zaman bir insanın tahmin edemeyeceği ya da bir insanın aklından geçiremeyeceği şeylerin var oluyor olması bize Kur'an'ın ne kadar gerçekçi ve o günden bugün günümüze kadar hiç bozulmadan geldiğinin göstergesidir inşallah.
Sadece hocam yağmurun yağması değil, yağmurun yani ne kadar yağacağını da her yıl olarak Kur'an bize bildiriyor. Maşallah. O da mükemmel bir mucize maşallah.
Ya mesela evet tabii Önder dediği çok önemli, yani hakikaten sadece yağmur yağması değil, her detayı Cenab-ı Allah bize hakikaten mesela çok harikadır, olağanüstüdür. Binlerce sene önce değil mi? Tam evet. 1400 sene önce bildirmiş. Harikadır bu. Şimdi tabii Ender Hocam çok güzel anlattı. Bunlar teknik bilgilerdir. İşte bulutun kaç kilometre kareye yayıldığı, işte şimşeğin nasıl oluştuğu, oradaki elektrik gücü. Bunlar önemli, bunları bileceğiz. Çünkü hocamız söylemişti, mümin demişti, en kültürlü, en modern, yani böyle en klas insan olur her yönüyle, maddi manevi. O yüzden bu konu önemli. Ama bu konuya Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi bakacağız. Bu konulara hocamız gibi bakacağız. Nasıl? Kur'an gözüyle bakacağız. Manevi gözle bakacağız. Yani şimşeğin oluşumu, bilim adamları bizden daha iyi biliyorlar şimşeğin oluşumunu. Gök bilimini inceleyen değil mi? Astrologlar, astronomlar, gezegenleri inceliyorlar, yıldızları inceliyorlar. Ama Isaac Newton dediği gibi gökleri diyor, ondan sonra gezegenleri diyor, yıldızları diyor, tutan bir ruh, bir güç, bir akıl var diyor. Ben bunu gördüm yaptığım çalışmalarda. O da Allah'tır diyor. Bu yaklaşım bu olacak. Öbürü çok zahiri, çok sığ olur. Bir de hani tamam bilim adamı olursun ama bilim adamı olup da yani bu konulardan hiç heyecan duymayan, bunların nasıl olduğunu görmesine rağmen değil mi? Yani etkilenmeyen çok insan var. Bilim adamları yönünden söylüyorum. Müslümanlar böyle olmayacak. İnananlar böyle olmayacak. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bakışı çok güzel ve çok örnektir. Derinlik kazanmak açısından. Mesela yağmur ve şimşekle ilgili doğrudan tefekkürleri var. Diyor ki önce diyor insan dünyaya geldiğinde ilk önce gökyüzünü görür diyor. Ona bakar diyor ve gökyüzü de ona der ki diyor bana bak, aradığını ben sana bildireceğim der diyor. Aradığı nedir insanın? Cenab-ı Allah'tır. Yani onu yaratandır. İnsan dünyada Allah'ı arayacak. Allah'ın tecellilerini arayacak. Allah arayacak derken tecellilerini arayacak. Onun yarattığı varlıklara bakıp ona yakınlaşacak. İnsanın dünyaya gelme amacı budur. Yani yegane amacı budur. Sonra gökyüzüne baktıktan sonra diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, yağmura bakar diyor gökyüzünün tefekküründen sonra ve diyor ki görür ki diyor o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten yani yoktan ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen, bak Cenab-ı Allah'ın hazinesinden gönderilir diyor yağmur, oradan gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir.
Evet,
yani derler değil mi? Çok klasiktir.
Rahmet yağdı.
Yani rahmet yağdı derler diyor. Çünkü diyor Cenab-ı Allah rahmetinden, hazinesinden, kutsal hazinesinden gelir o yağmur. Yağmur diyor. O katrelerde diyor Cenab-ı Allah tecelli eder o yağmur damlalarında diyor. İşte bu yüzden de diyor rahmet denir. Yani yağmur yağdı mı işte ıslatır efendim. Bitkileri sular. Bitkiler de yeşerir. İnsan için de su lazım. İyi oluyor yağmur yağması. Bu çok sığ, bu çok yanlış. Cenab-ı Allah her bir taneyi o yağdırır ve yaratır ve yağdırır. Sonra şimşeğe bakar diyor. Ve radı, yani gök gürültüsü demek rad. Dinler. Görür ki pek acip ve garip hizmetlerle çalıştırılıyorlar der şimşek için.
Sonra buluta bakıyor. Diyor ki, sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki, atılmış insan için diyor, atılmış pamuk gibi bu camit, yani cansız, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez. Hakikaten de öyle bak, evet. İnsana hizmet eder ama insanı bilmez bulut. Hatta neye hizmet ettiğini de bilmez ama hizmet eder. Ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Bak bulut kendi kendine oraya gelmez. İnsanın su ihtiyacı olduğunda bulut kendisi oraya gelmez diyor. İmdada yetişir ama kendisi yapmaz bunu diyor. Ve emirsiz meydana çıkmaz. Cenab-ı Allah emrediyor buluta diyor. Bulut öyle ortaya çıkıyor. Ondan önce bak kayıptır. Mesela gökyüzüne bak. Evet. Bulut göremez. Hiçbir yerde yoktur bulut. Ama bir emir alır hemen bulutlar gelir. Nereden gelir, nasıl olur? Çok, o da evet, aciptir evet. Yani üstadın ifadesiyle. Ve gizlenmez diyor. Yani Allah'ın emriyle ortaya çıkar. Gizlenmesi de Allah'ın emriyle. Saklanması da Allah'ın emriyle olur diyor. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. Yani vazifelidir. Yağmur, şimşek, bulut, bunlar vazifelidir. Görevleri vardır. Cenab-ı Allah'ın emriyle onu yaparlar. Tabii bir ayeti kerimeden de bunu daha da net, daha da güzel anlıyoruz. İnşallah. Şeytanın Allah'a sınırım, göklerde ve yerde her ne varsa onundur buyuruyor. Yağmur, şimşek, bulut, hepsi ve diğerleri. Tümü ona gönülden boyun eğmişlerdir diyor. İşte tam Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin değil mi açıkladığı gibi yani. Bulut Cenab-ı Allah'ın emriyle gelir, emre amade kılınır. Sonra yine Cenab-ı Allah'ın emriyle gizlenir. Yağmur Cenab-ı Allah'ın emriyle yağar, Cenab-ı Allah'ın emriyle durur. Güneş Cenab-ı Allah'ın emriyle açar, ısıtır, aydınlatır. Sonra Cenab-ı Allah'ın emriyle kaybolur. Yani doğru bakış açısı budur. Diğeri zahiri bakış açısıdır. Ama teknik olarak bileceğiz. Devam ediyor ayet. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. İşte tam az önce anlattığımız gibi inşallah.
İnşallah hocam. Maşallah. Hocam bir Kur'an mucizemiz daha var. O da ayın yörüngesiyle ilgili bir Kur'an mucizemiz var. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Kur'an'da gök cismi olarak bahsedilen ve ay anlamına gelen kamer kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Aynı şekilde ayın dünya etrafındaki eliptik, elips biçimindeki turu da 27 gündür. Fakat bu yeryüzünden bakan herhangi bir kişinin tespit edebileceği bir sayı değildir. Çünkü dolunaylar arasında 29 günlük süre olduğu için önceleri ayın bir turunun 29 gün olduğu düşünülmekteydi. Halbuki ay dünya etrafında dönerken dünyada güneş etrafında yol kat etmektedir. Dünyanın ilerlemesinden dolayı ay 2 gün gecikmeli olarak turunu tamamlamaktadır. Bu durum Kur'an'da modern astronomik bulgulara paralel bir başka işarettir. Doğrusunu Allah bilir tabii ki. Ay kelimesinin Kur'an'da geçiş sayısı 27. Ayın dünya etrafındaki dönüş süresi gün olarak da 2 olarak geçiyor. Maşallah hocam. Yani hepsi birbirini takip ediyor. Ay dünyayı, dünya
evet.
Güneşi yani bir ve, sanki evet. Bir sistem içinde.
Evet evet
gibi maşallah. Çok güzel.
Ve evet maşallah. Şeyde mesela o az önceki olayda da şöyle hani 29 gün olarak adlandırılması da şöyle oluyor. Mesela ayın sürekli bir şekli var. Bakıyoruz mesela böyle hilalden hani ilk önce hiç gözükmeden yavaştan hilalden dolunaya doğru dönüyor ve bunlar da hep 7 gündür evresi. Mesela hilal evresi 7 gün boyunca hilal kalır. 7 gün boyunca yarım ay kalır. 7 gün boyunca dolunay olur. 7 gün boyunca olmaz. Topladığınız zaman böyle 28-29 güne normalde tekabül ediyor. Hani mantıken baktığımız zaman da yukarıdan izlediğimiz zaman yani ayı izlediğimiz zaman baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ama işte Kur'an'da bunun 27 olması sonra da bilimsel olarak 27 olmasının nedeni ayın da etrafında dönmesinden dolayı geç gelmesinin nedeni de bu da büyük bir Kur'an mucizesi. Çünkü gözle baktığınız zaman da farklı gözüküyor. Evet. Farklı algılanıyor. Ama bilimsel olarak araştırılıyor, bakılıyor. Gerçekten öyle olmadığı gözüküyor ve bu da aynı şekilde Kur'an'da 27 deniyor. 29 denmiyor mesela Kur'an'da. 27 deniyor. İşte bilim de gelişerek bunu birebir ispatlıyor. Bu da çok güzel. Allah'ın işte insanlara gösterdiği mucizelerden bir tanesi.
Ama çok güzel bir mucize değil mi hocam? 1400 sene önce kimse Kur'an'da, yani bunların hepsi yazıyor, biliniyor. 365 gün olduğu, günlerin, ayların 12 olduğu, mevsimlerin olduğu, bu rakamlardan bahsediyoruz. İnsan kromlarından bahsediyoruz. 23-23 olduğu, her şeyden konuşuyoruz burada. Bunlar 1400 sene önceden belli. Ve biz bunu 1400 sene sonra, 1980'lerden sonra hocamızın vesilesiyle daha güzel bir şekilde insanlara aktarıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Bilimin gelişmesiyle daha güzel oluyor inşallah.
Tabii. Ya Cenab-ı Allah mesela her şeyi yaratmış. Sonsuz evvelde. Sonra da mesela ahir zaman için söyleyelim, hep öyle olmuştur. Şeytan Allah'sın içinizde uyarıp korkutan bir topluluk bulunsun diyor. Yani iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun diyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor Cenab-ı Allah. Her dönemde de öyle olmuş. Mesela hakikaten Cenab-ı Allah'ın o yarattıklarının hak olduğunu ve Cenab-ı Allah'ın yarattığını, kesin olarak ama onun yarattığını anlatan, ispat eden, deliller ortaya koyan da gruplar oluyor. Yani Müslüman gruplar oluyor her dönemde. Ama Cenab-ı Allah o kadar çok delil yaratmış ki samimi inanan Müslümanların da yaptıkları o vazife çok kolaylaşıyor. O fikrin, bu inancın, bizim inancımızın karşısında olan fikir sisteminin de elinde hiçbir şey olmuyor. Yani yalan, işte safsata, işte masal, hikaye gibi şeylerin dışında bak ellerinde hiçbir şey olmuyor. Cenab-ı Allah böyle ezici bir güç veriyor müminlere. Yani müminler fikren yerle bir ediyor mesela inançsız fikir sistemi.
Karşısında durabileceği hiçbir şey yok. Yani inançsız maşallah insanın müminin karşısında durup ispat edebileceği hiçbir delili yok. Hiçbir yapabileceği ya da kanıtlayabileceği bir ispatı da yok. İşte Allah da hocamın da dediği gibi dönem dönem. Yani böyle bakıyoruz her asırda bir böyle gerçekten büyük İslam alimleri gelmiş dünyaya. Mesela bakıyoruz hep böyle dünyada hükmeden ve dünyada olaylara anlatan. Ya bunlar da işte çok güzel olaylar. Allah'ın işte insanlara, müminlere verdiği gücü anlatıyor bir nevi de inşallah.
İnşallah. Tabii Allah ayeti bildiriyor ya, hakkında hiçbir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koştular diye buyuruyor. Dolayısıyla hocam dediğin gibi evrimin veyahut da materyalizmin veyahut da bütün sapkın izimlerin hiçbir delili yok. Yani tek bir tane bile onu destekleyecek bir delili olmuyor. Şimdi ben de biraz Big Bang'den bahsedeceğim. Big Bang ile ilgili şimdi Allah 1400 sene öncesinde tabii bildiriyor. O gökleri ve yeri yoktan var edendir şeklinde buyuruyor Allah ayette. Gerçekten de Big Bang ile bundan 15 milyar yıl önce evrenin bir patlamayla yoktan var olduğu, yaratıldığı bulundu bilimsel olarak. Aynı zamanda genişlediği de bulundu. Şimdi materyalist bilim adamlarının dahi kabul ettiği bir gerçek tabii bu. Ve Big Bang ile ilgili bilim adamlarının söyledikleri şeyler var. Biraz onlara bakalım. Evet.
Ekranda bir kısmı herhalde gözükmüyor değil mi? Slide'ın. Evet.
Ekranda sorunumuz var mı?
Yok.
Şimdi Paul Davis'in söylediği bir şey var. Evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur diyor. Yani patlama hızının çok hassas olduğunu, en ufak bir farklılık dahi olsa hiçbir şekilde atomların oluşamayacağı, evrenin oluşamayacağını Paul Davis bildirmiş ve amaçlanmış olduğunu söylüyor. Yine Fred Hoyle, materyalist kendisi, Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlama ile başladığını kabul eder ama bildiğimiz gibi patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirir. Oysa Big Bang çok gizemli bir biçimde bunun tam aksi bir etki meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle
birleşecek
ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir diyor. Yani normalde patlamaların düzeni bozduğunu belirtmiş Fred Hoyle'da ama bu patlama nasıl oluyorsa diyor.
Bir sistem yaratmış.
Evet, bir sistem Allah'ın yaratmasıyla olduğunu bildiriyor inşallah yine. Evet, yine Stephen Hawking, evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran eğer 100 bin milyon kere milyonda bir küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelemeden içine çökerdi demiş o da. Yani çok fazla hassas olduğunu bu sistemin bütün bilim adamları zaten belirtiyor, kabul ediyor. Yine Paul Davis, çok küçük sayısal değişikliklere hassas olan evrenin şu andaki yapısının çok dikkatli bir bilinç tarafından ortaya çıkarıldığına karşı çıkmak çok zordur. Yani Allah'ın varlığını inkar etmek evrenin yaratılışını incelediğimizde çok zordur diyor. Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal değerler kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir demiş o da. Yani bütün deliller Allah'ın varlığını kabul etmemizi söylüyor ve onu gösteriyor diyor. George Grinstein yine bu fizik kanunların yaşam için özel olarak tasarlanmış oluşu nasıl mümkün olabildi? Kanıtları inceledikçe ısrarla önemli bir gerçekle karşı karşıya geliyoruz. Bir doğaüstü akıl devreye girmiş olmalıdır. Yoksa acaba bir anda hiç de niyeti taşımamamıza rağmen bir ilahi varlığın var olduğuna dair bilimsel delillerle mi yüz yüze geliriz diyor. Yani o da net bir şekilde Allah'ın varlığını gösterdiğini söylemiş. Evet, yine Amerikalı kuantum fizikçi Robert Griffiths, kendisiyle tartışmak için bir ateist aradığımda üniversitedeki felsefe bölümüne gidiyorum ama fizik bölümünde pek öyle kimse çıkmıyor artık demiş. Yani bilim adamları da artık net bir şekilde kabul etmiş oluyorlar çünkü Big Bang'in yaratılışı ispatladığını. Çünkü bir anda bir patlamayla ve süper hassas bir dengeyle, yani artık böyle 100 bin milyonda, yani trilyon kere de trilyonda bir hassas değer farklılığı ya atomun içine çökmesine neden oluyor ya da dağılıp gitmesine neden oluyor atom parçalarının. Yani bu kadar bir farklılıkla bile evren oluşamazdı diyorlar. Ve mutlaka bir amaçlanmışlık görüyoruz diyorlar evrenin yaratılışında. Ve doğaüstü bir akının olması gerekiyor diyorlar. Tabi Allah'ın varlığını kabul etmiş oluyorlar. Onlar doğaüstü akıl diyerek belki ismini söyleyemiyorlar ama burada net bir şekilde Allah'ın varlığını göstermiş oluyorlar inşallah.
İnşallah. Zaten o Big Bang ile beraber evrimcilerin çoğunun çöküşü oldu zaten o Big Bang teorisinin çıkmasından sonra. Çünkü onlar şey diye adlandırıyorlar onu. Sıfır yoğunluk, sıfır hacim diye. Yani yokluk olarak, ama yokluk olarak söyleyemiyorlar. Hani Allah yoktan var etmiş bütün dünyayı, gezegenleri. Ve patlamayla diyoruz. Patlama sonuçta bir düzensizlik getiriyor. Bir yere patlattığımız zaman düşünürsek, hani patlatma açısından her yer darmadağın oluyor. Yani ya da şöyle düşünelim, hani dağınık bir yere patlatıp da düzen de sağlayamayız. Mesela dağılmış bir yer düşünelim. Patlatıp onu da düzen yapamıyoruz. İşte bu da Allah'ın kudretinden kaynaklanıyor. Dağılmış, yani hiç olmayan bir şeylere bir patlama sonucunda var ediyor ve bütün gezegendeki bütün sistemler, bütün canlılar bu şekilde var oluyorlar ve bir sistem içinde, düzen içinde milyarlarca yıldır aynı şekilde devam ediyorlar. Bu da ayrı bir yaratılış mucizesi zaten inşallah.
İnşallah. Şimdi tabii bunları biz gördüğümüzde hani bu bizim imanımızı arttıran bir şey olmuş oluyor. Yani şimdi Kur'an mucizelerini biz incelediğimizde hani işte ne kadar güzel Kur'an'da da bunlar yer almış zamanında. İşte biz de hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. İşte nerede kalmıştık gibi bir mantık olmaz. Biz Kur'an'a baktığımızda net bir şekilde bunları görüyoruz, delilleri. Dolayısıyla bizim Kur'an'a olan imanımız artıyor. Kur'an'ın hükümlerine olan hassasiyetimiz artıyor inşallah. Net bir şekilde bunları görebiliyoruz.
İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi başka konularımız da var. Onlardan da bahsedelim. Mesela damarlardaki yaratılış mucizesi var. Onu izleyenlerimize paylaşalım. Daha önce zaten anlatmıştık da birçok defa. Yine kısa bir tekrar yapalım. Çünkü yaratılış mucizelerini anlatmak kalple şifa oluyor. Evet. Tabii insan hem var olan inancı ve imanı artıyor. Hem Cenab-ı Allah'ın yaratma delillerini görüyor. Daha çok heyecanlanıyor değil mi? Yani ortada böyle kör tesadüfler, boşu olayların olmadığını, ne insanın ne de hiçbir varlığın başıboş bırakılmadığını, hepsinin Cenab-ı Allah'ın emriyle ayakta durduğunu, var olduğunu ve sahip olduğu özellikleri de kullandıklarını görüyoruz. Tabii ki bunların hepsine biz hem yaratılış mucizeleri hem de iman hakikatleri diyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nde buyurduğu gibi. Şimdi evet, slaytı görelim, ondan sonra paylaşalım izleyicilerimizle. damarlarımızla ilgili bilgiler var. Damarlarımızın uzunluğundan bahsediyor. İkinci slaytımız 100 bin kilometreden fazla olduğunu buluyor bilim adamları vücudumuzdaki damar ağının. Bunu işte kenardaki, alttaki ve yukarıdaki resimlerde de görüyoruz. Kilometrelerce uzunluğunda karayolu ağına benziyor damarlarımız. Tabii karayolu ağını böyle yukarıdan görünce insan biraz daha durumun ne kadar olağanüstü olduğunu anlıyor. 100 yani bin kilometre. Onun tabii 100 bin kilometre değil mi? Çok acayip. Yani 2,5
kere dolaşabiliyorsun.
Değil mi? 40 bin kilometre dünyanın bir ucundan öbür ucu. Cenab-ı Allah işte yaratma sanatı böyle muhteşemdir. Böyle o ilmi sonsuzdur. Yani Cenab-ı Allah için mekan hiç önemli değildir. Evet. Minicik, çok çok küçük, hatta gözle bile görülemeyecek bir yapı içerisine, mekan içerisine Cenab-ı Allah çok büyük şeyler sığdırır.
Hocam zaten
ol der olur. O şekilde.
Onun örneğin bir tanesi de mesela anlattık, Yusufçuk Böceği'nin gözünde 30 bin mercek mesela. Normalde düşünseniz bu kadar sığdıramazsınız. İşte o da Allah'ın, hocamın da dediği gibi en küçük yere bile çok büyük şeyleri sığdırmasını deliyor. Bu damarlar da aynı şekilde.
Maşallah.
Ya hocam o damarlar karışmıyor. 100 binlik ince bir ya ip tarzında bir şey düşünelim. Hı-hı. O şekilde incelikle bir şey düşünelim. Yani birbirine dolanır 100 bin kilometre demek çok büyük bir rakam çünkü. O da mükemmel.
Maşallah.
Bir de bir anda sarması gerekiyor vücudu. Evet. O da çok önemli çünkü hani evrimizde her şeyin zamanlı olduğunu iddia ediyorlar. Mesela işte kolumuz var ama kolu saran damar ağı yok farz edelim. Kolun ömrü zaten birkaç saat. Evet. Birkaç saat bile.
Kan gitmediği zaman direkt.
Kan gitmediği için.
Hücreler öldü bitiyor.
Kangren denen bir şey var mesela. Evet. Aynen o şekilde. Bir çok kısa bir süre içerisinde kol iptal olur ve kesilmek zorunda kalır.
Ve bir anda oluşuyor değil mi? Hani yolları anlatıyoruz, yollar biliyoruz. Belli bir süreç sonucunda zaman içinde oluyor mesela. Bir insan yapıyor diye yavaş yavaş oluyor ama damar ağları direkt bir insan oluştuğu andan itibaren o 100 bin kilometre damar ağı herkes de aynı şekilde yani bu hiç kimse de değişmiyor. Aynı yani boyutu ne olursa olsun 100 bin kilometre damar ağı hiçbir şekilde değişmiyor. Her insan da aynı.
Evet maşallah. Şimdi yine karayoluna dönelim. Yani insanın vücudundaki karayoluna, dev karayolu ağına dönelim. Şimdi karayollarının bir özelliği vardır. Mesela o resimlerde de görüyoruz değil mi? Çift geliş, çift gidiş, işte dörtlü şeritli geniş yollar var. Ama insan tabii hep eksik yapar. Yani Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatı olağanüstü ve mükemmeldir. Şimdi insan o karayollarını rahat ulaşım sağlayabilmek için yapar. Bir ülkeden bir ülkeye, bir şehirden bir şehire. Yapar ve kalır ama o. Yani başka bir özelliği olmaz. Sadece ulaşımı sağlar. Ama insan vücudundaki bu ulaşım ağının çok olağanüstü harika özellikleri var. Nedir o? Biz hiçbir zaman ne istersen dünyanın en iyi karayolları olan işte Amerika olsun, ne de Çin olsun, ne de başka bir yer olsun, yapılmış karayolların ne genişlediğini ne de daraldığını göremeyiz. Trafik yoğunluğu olduğunda yollar genişlemez. Yine dört şerit dört şerit kalır. Trafik boş olduğunda canım işte bu yolun genişliği manası yok. Yani tek tük araba geçiyor. Dolayısıyla yolları daraltalım imkanına sahip olmamıştır. Olamazdı insan. Ama bu karayollarıyla kıyaslanmayacak olağanüstülükte ve harika bir yapıda olan damarlarımızın böyle özelliği var. Onlar da karayolu gibi çalışır ama ihtiyaca göre genişler ve daralır. Mesela bu da olağanüstüdür. Eğer bu olmamış olsaydı trafik sıkıştığında yani akciğerlere ve hücrelerimize daha çok oksijen ihtiyaç olduğunda insan hemen ölürdü oksijen yetmezliğinden. Veya tam tersi. Tabii. Veya tam tersi daraldığında dediği gibi fazla basınçtan değil mi? Beyin kanaması geçirirdi ki işte daha sonraki şeylerde de var. Çok incedir beyindeki damarlar. Çok çok çok incedir yani. Kılcal diyorlar artık zaten. Çok büyük bir risk olurdu ama Cenab-ı Allah en güzel şekilde örneksiz yaratmıştır. Mükemmel, muhteşem yaratmıştır. Haberin bile olmaz. Mesela sporcular değil mi? Daha iyi bilirsiniz. Evet, bayağı bir vücudu yorar. Kalp ritmini, atışını değil mi? Arttırır, yükseltir ama hiç de öyle bir derdi olmaz. Yani benim işte hücrelerime efendim kan taşınsın, organlarıma daha çok kan gelsin. Bunun için damarlarım da genişlesin veya daralsın.
Böyle bir şey gelmez aklına ama bu olur.
Spordayken oluyor mesela dediğiniz gibi hocam. Evet, performans arttıkça damarlarınız daha fazla genişliyor. Kan daha hızlı pompalanıyor.
Evet.
Hissediyorsunuz evet, zaten evet. Bunu o sırada. Hani kalbin artık böyle beyninizde hani sesini duyacak kadar yükseldiğini hissediyorsunuz zaten. O da işte onu bunu bilirseniz zaten onun farkına varıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet benim damarlarım genişlemiş. Onun bilincinde de o sporu yapıyorsunuz. Ben mesela bir örnek vermek istiyorum şimdi. Bu 100 bin kilometre ile ilgili ne kadar muazzam bir rakam değil mi? 100 bin kilometre insanlar dediğimiz zaman. Geçen günlerde haberlerde izledim, muhakkak görmüşsünüzdür. Çin'de 43 kilometrelik bir köprü yapmışlar. Çok şu anda muazzam olarak bakıyorlar. Dünyanın en uzun köprüsü diye. Ama Allah insanı yarattığı zaman hep mucizelerle yaratıyor. Görüyoruz mesela. 100 bin kilometreden bahsediyoruz. İşte milyarlarca hücrelerden bahsediyoruz. İşte trilyonlarca beyin hücrelerinden bahsediyoruz. Bunlardan hep bu rakamlar hep böyle aklın alamayacağı uçsuz bucaksız rakamlar. İşte Allah insanları bu kadar donanımlı ve bu kadar özellikle yaratmış. Mesela o Çin'deki olan olayda dünyanın büyük yankısını uyandırdı. Mesela her yerde bütün yerli işte yazılı ve görsel basında yer aldı mesela 43 kilometre uzunluğunda diye. Oysa insan vücudundaki 100 bin kilometrelik bu damar ağı çok muazzam bir şey. Bu rakam mesela çok büyük bir rakam.
Bayağı komik.
İnsanlar 43 kilometre. 43 kilometre bunun yanında görmeyiz bile yani içinde. İşte insanların hani bunları böyle düşünüp de bakması gerekiyor. Allah'ın onlara verdiği bu güzellikte ve bu eşsiz değerdeki örnek edinmek için zaten Allah'ın yaratma sıfatı. Böyle yaratmasının bu özelliklerini görmesi gerekiyordu.
Maşallah. Slaytlar var. Onlara devam edelim. Devam edelim. Üçüncü veya dördüncü, herhalde dördüncü slayt. Yine bir önceki slaytta da yine gerçi konuştuk. Orada da işte spordan bahsettik. Spor yaparken kan ihtiyacı arttığı için damarlar genişliyor. Veya yaralanmalarda mesela bu da mucizedir. Değil mi? Mesela elimiz evet, kesildiğinde hemen oradaki damarlar ve kılcalı damarlar büzüşürler.
Tabii, kanı durduruyor.
Tabii, yani
pıhtılaşıyor da çok tabii, enteresan. Tabii, kan pıhtılaşmasa o kan sürekli akacak. Bu sefer kan kaybından öleceksiniz ama belli bir yer kanadığı zaman kendi kendine pıhtılaşıyor işte orada tabii, açık olduğu zaman. Maşallah. Allah'ın yarattığı. Yani tabii, her şey belli hocam böyle insanların nasıl diyeyim? Hani insanların böyle Allah güzel yaşaması için yaratmış bakıyorsunuz. Hı-hı. Hep bir şeyimiz de var yani vücudumuzun kendine aldığı bir önlemi de var yani. Bir olay anında karşılaştığımız zaman da vücut buna önlem alıyor. Ya adrenalin salgılayarak önlem alıyor ya da işte mesela kan böyle pıhtılaşarak önlem alıyor. Normalde kan pıhtılaşması desek tehlikeli bir durum içimizde düşünsek. Çünkü beynimizdeki mesela giden damarlardan birinde kan pıhtılaşsa ölüyoruz mesela. Ama yaramız olduğu zaman, kanadığı zaman oradaki kanın pıhtılaşması hayatımızın devam etmesini sağlıyor. İki ince çizgide mesela sürekli yaşıyoruz. İşte Allah'ın insanları bütün ortama göre nasıl yaşaması gerekiyorsa ona uygun şekilde yaratmış.
Maşallah. Mesela hakikaten insan vücudu yani en gelişmiş, daha üzerine yok. Makineye de benzetilebilir. Evet. Ama en gelişmişidir. Yani çok üstün bir teknolojiye sahiptir. Tabii oradaki harikalığı görmek lazım. Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz ama mesela vücudumuz bizim için ve dahi şu aklı ve şuuru olmayan, mesela işte sen dediğin pıhtılaşma, işte o fibrinojenler yapıyor, fibrinler yapıyor, işte böyle ağ gibi örüyorlar yarayı, üzerine fibrinojenler geliyor, o ağının boşluklarını dolduruyor. Yani bir olağanüstü harikalı trombositler devreye giriyor, işte yaralanmayı haber veren hormonlar var, burada bir kaza oldu diyorlar mesela, hemen bütün trombositleri, fibrinojenleri oraya çağırıyorlar, olay mahalline, hatta önce gidiyor bir bakıyor, etrafı çeviriyor. Tam böyle polisiye bir şey gibi, olay gibi müdahale ediyorlar hemen. Ya kim yapıyor bunu kardeşim ya? Yani elin saf yani bu olmaz öyle öyle değil yani. Bu sen şimdi bu trombositler yapıyor dersen haşa değil mi? Yani trombosite bir ilahlık vermiş olursun. Akıl vermiş olursun, şuur vermiş olursun. Peygamber Efendimiz ve daha öncesindeki Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı insanların durumuna düşersin. Kim onlar? Putperestler. Onlar da taşa toprağı ölü diyorlardı. Tahtadan yapıyordu, sonra bu yaptı diyordu.
Kendi mesela yaptığına kendisi tapıyordu. Ha,
senin yemeğin nereden geliyor? Bu veriyor diyordu. Ulan sen yapmışsın, tahta bu ya. Yani tahta nasıl adama yemek verir kardeşim? Aynı kafa. Olur Allah esirgesin. Öyle değil. Cenab-ı Allah'ın emriyle oldu. Cenab-ı Allah emrettiğinde şuursuz varlıkların son derece şuurlu şeyler yapabileceğini ve yaptığını Cenab-ı Allah bize gösteriyor. Ama Cenab-ı Allah ol emriyle oldu. Bu çok açıktır. Yani öbürü çok garip olur ya, trombozit yapıyor. Trombozit, kardeşim sen trombozit görsen tanır mısın ya şu masanın üstüne trombozit görsen?
Yok hayır.
Ya ama o senin neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Bak trombozit her zaman harekete geçmez. Fibrinler her zaman harekete geçmez. İhtiyaç olduğunda harekete geçir. Geçer. E peki bu bir şuur değil mi? Ya bu bir akıl değil mi? Ya adam normal sakin sakin oturuyor. Olay oluyor, hemen fırlıyor. Bir dakika diyor, şimdi benim vakit geldi diyor. Bunu ben halletmem lazım. Kanama var diyor. Ya kanamayı nereden bil? Yani kanın dışarı çıktığını nereden bilir ya? Fibrinler, fibrin.
Bir de vücutta hani onlar çok küçük bir parçada. Hani belki hani mesela başka bir bölgede ama sizin başka bir bölgeniz yaralanmış mesela. Onun onu görmesi mümkün değil zaten yani. Hissetmesi tabii. De mümkün tabii. Değil. Bunu bu şekilde gidip müdahale etmesi işte onlara bütün yani vücudumuzdaki bütün sistemlere Allah'ın ilham etmesiyle Allah'ın ol demesi ile olduğunu görüyoruz. Yani tabii. Bütün çalışan organizmalarımız bu şekilde
maşallah.
Çalışıyor.
Yani bak iki tane örnek verelim daha yanlış. Şimdi bir tane diyaliz makinesi olsun burada. İşte böbreğin yaptığı işin bir benzerini yapar ama biliyorsunuz böbrek küçücük et parçasıdır. Diyaliz makinesi öylesi boğuda kadar kocaman bir makine.
Bir de şey yapmıyor. Uzun süreli öyle etkisi olmuyor.
Elbette. Tabii. Mesela baltayla ve balyoza bir tane indirelim biz o diyaliz makinesine. Yani bir kısmı bir yerini parçalayalım. Sonra da bekleyelim karşısına geçip. Bu kendi kendini tamir eder. Biraz bekle. Sonra ben seni tekrar bu makineye bağlayacağım. O da senin kanını temizlemeye devam edecek desek. Derler abi uykusuz mu kaldın? Yani yat uyu derler. Git biraz istirahat buyur derler. Ama bak böbreğe bir şey olduğunda işte böbrek bu dediğimizi tam yapıyor. Kendi kendini nasıl tamir eder bir makine ya? Ya bu nasıl? Buna biz nasıl sıradan bakacağız evrimci kafanın istediği gibi? Ya burada bir olağanüstülük yok mu? Et hasar gördüğünde kendi kendini tamir edip görevine devam ediyor.
Nasıl oluşmuş o?
Ya bu harika değil mi kardeşim? Hayır. Yani bıraksınlar bu işleri diyor ya Oktar. Hakikaten öyle ayıp ediyorlar yani. Et parçası bunu kendi kendine yapamaz. Şimdi böyle yapmasınlar insanları da. Değil mi böyle oyalamasınlar böyle saçma sapan şeylerle. Sonra Ender'in dediği çok önemli. Kesildi değil mi bir yerin? Kan akıyor oradan. E 100 bin kilometre dedik. Şimdi ben sana bu elinde adres yok. Bak dikkat et adres yok. Diyeceğim ki bilmem nerede demeyeceğiz tabii adres yok dedik. Bir yerde dünyanın herhangi bir yerinde bir kaza oldu. Büyük bir kaza.
Git bul.
Git bul. Hemen müdahale et desek nasıl bulacaksın? Nereden bulacaksın abi? 100 bin kilometre yani 2-2,5 tane dünya düşün kocaman. Hani bizim dünya kadar da değil mesafe. 2,5 tane böyle bir dünya mesafesi koy. Gideceksin onu bulacaksın. Hem de böyle saniyeler içerisinde bulacaksın. Acil bir konu. Sen bir dakika, iki dakika, üç dakika gecikir isen o kazayı yapan kişiler ölüyor. Ama hiç böyle bir şey oluyor mu vücutta? Olmuyor.
Maşallah.
E bu harika değil mi kardeşim? Yani bu çok acayip bir şey. Acayip bir şey değil mi bu? Çok acayip bir şey.
İnsanlar olarak mesela bulamıyoruz. Orada
tabii.
Karanlıklar olmayan bahsediyoruz. Bir de yani bu mekanizma şimdi evrim mekanizmasına göre düşünelim. Milyonlarca senede oluşturuyorlar ya. Yani mantıken mümkün değil. Mesela insan vücudunda işte o kesikleri tamir etme mekanizması ile ilgili maddelerin olmadığı mutlaka evrime göre bir an olması gerekiyor. Değil mi? Yani her şey böyle tam kusursuz değil evrimcilerin iddiasına göre. Yavaş yavaş oluşuyor. Ve onun olmadığı bir insanın hatta onun hastalığı bile var mesela... kesildiği zaman kan pıhtılaşmıyor.
Evet.
İsmini şu an hatırlayamadım hastalığın. O hastalıkta mesela en ufak kesiklerle bile kişi hayatını kaybedebiliyor. Böyle ev içerisinde en ufak böyle bir yerini kesecek malzemelerin tamamen evden çıkartıldığı, her şeyin böyle yumuşak şeylerle sarıldığı ortamlarda belli bir yaşa kadar yaşayabiliyorlar. Ondan sonra yani o hayatlarını sürdürmesi de çok çok zor oluyor. Yani büyük ileri yaşlara kadar yaşayamıyorlar.
Evet.
Şimdi farz edelim. Evrimcilerin iddia ettiği gibi yavaş gelişmelerle canlı oldu. Şimdi bunun bu mekanizması yok. Mutlaka bir yeri kanayacak. Onların iddia ettiğine göre ilkel doğa şartlarında acayip böyle herkes birbirine saldırıyor
ki
zaten.
Ki daha da çok olur.
Daha da çok olması gerekiyor. Birisi saldırdı. Kan pıhtılaşma mekanizması yok. Ne oldu? Öldü. Gelecek nesil yok. Bir daha baştan başlaması gerekiyor o zaman.
Deneme yanılmaya.
Tek hücre tekrar oluşacak. Hücre tek balık olacak. Tekrar işte sürüngen olacak. Tekrar afiyen olacak. O sırada işte ondan sonra insan oldu. Çıktı yeryüzüne. Bir yeri kanadı tekrar. Tekrar başladı hücreye. Yani mutasyon mekanizmasıyla böyle bir şey oluşur mu? DNA'ya mutasyon isabet ediyor. Hadi bakalım trombositler, özel hocam bahsettiğim mekanizmalar teker teker hücre üretmeye başlıyor. Orada bir yara olduğu zaman onu bulmaya başlıyor. Yani mümkün değil. Bir canlının bütün sistemleriyle bakın, biz her gün işlediğimiz sistemlere baktığımızda o sistem mutlaka hayati olmuş oluyor ve o sistemin ilk anda olması gerekiyor. Bir de biraz önce bahsettiğin gibi Serdar Hocam, bu geçmiş dönemlerde mesela putlara tapıyorlar. Bir de çok enteresan uygulamaları var onların. Mesela ekmekten put yapıyorlar. Acıkınca da yiyorlar onu. Şu anda da benzeri aslında. Amino asitler, proteinler yaptı diyorlar bizim evrimcilerde. Ama mesela onları kendileri de yiyorlar oturup böyle.
Güzel ızgaraya bu.
Tabii tabii, normal böyle kendilerinin ilah edindikleri haşa şeyleri oturup yiyorlar mesela. Hı-hı. Aynen geçmişte olduğu gibi. Çok enteresan.
Yani ne dedikleri belli değil canım, hakikaten. Yani hem dedikleri hem yaptıkları hem birbirini de tutmuyor.
Çelişki içinde dinler,
evet, değil mesela, mi? Evet. Mesela Ender'in dediği çok önemli, çelişki. Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytanın Allah sınırım, kuşkuya kapıldılar diyor. Sonra kuşkularında kararsızlığa düştüler diyor. Ruh haline bak. Kafa gitmiş yani. Kafa gider tabii. Sen böyle yalanla dolanla kafayı doldurursan kafa gider. Ama Cenab-ı Allah'ın, değil mi, o güzel ayetleriyle, yaratılış delilleriyle, iman hakikatleriyle doldurursan kafa temizlenir. Tertemiz olur. Cenab-ı Allah, şeytan Allah sınırım, temizlenip arınanları seviyor, sever diyor. Cennet temizlenip arınanların yeridir diyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Adam diyor siyah gözlüğü takmış diyor. Kapkara gözlük var diyor gözünde. Bakıyor diyor, etraf karanlık diyor diyor. Gözünü kapatıyor diyor, güneş orada diyor. Gözünü kapatıyor, güneş yok diyor. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Ay, gözünü açacaksın. Yok, simsiyah gözlük takıyorsan onu çıkaracaksın. Cenab-ı Allah dua edeceksin ki harika olan, apaçık olan, böyle gözümüzün önünde üstadın dediği gibi haykırıyor artık yaratılış delilleri. Bakıp göreceksin. Onları da yaratılış delili olduğunu anlayabilmek için o kavrayışı Cenab-ı Allah'tan isteyeceksin. Dua edeceksin. Dua edenin duasını kabul ederim buyuruyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah sınırım, kullarıma söyle, ben onlara pek yakınım diyor Cenab-ı Allah. Dua edenin duasına icabet ederim diyor. İşte bu duayı yapacaklar. Böyle şerre, kötülüğe, yalana, dolana dua etmeyecekler. Ona dua edersen Cenab-ı Allah onu verir sana. Ne istersen onu verir Cenab-ı Allah. Sen bir yalana inanıyorsun, kendini inandırıyorsun. Bir de milletin inanmasına için hizmet yapıyorsun. Çirkin bir hizmet bu. Güzel bir şey değil, bundan vazgeçecekler. Mesela Akın dediği çok önemli. Bu bahsedilen o evrim fantezisine göre, yalanına göre milyarlarca yıl diyorlar ya. Ya öyle bir şey mümkün değil. Yani isterse katrilyonlarca yıl geçsin. Yine olmaz. Nitrik oksit diye bir molekül var. Bu bahsettiğimiz konuyla doğrudan alakalıdır. Damarların gevşemesi ve daralması görevini üstlenen, vücudu aktif hale getiren hormondur. Bak, bu hormonu buldu bilim adamları. Bunu bulan bilim adamlarına Nobel ödülleri verildi. Tıp ödülleri verildi. Hatta o moleküle de acayip isimler taktılar. İşte sihirli molekül, harika molekül.
Yılın molekülü.
Ha, yılın molekülü nitrik oksit. Nitrik oksit vakfı kurdular. Üyeleri de bizim işte gözlüklü amcalar, profesörler. Gidiyor üye oluyor nitrik oksit vakfına. Üyesiyim ben diyor, hava atıyor. Ya tamam, hakikaten nitrik oksitin yaptığı şeyler olağanüstüdür. Hava da atılır. Güzel bir şey yani. Öğrenip insanlara anlatmak güzel, doğrudur. Ama sen bu kadar olağanüstü şaşa, değil mi, olay çıkarıyorsun nitrik oksiti buldum diye. Sonra da bu da tesadüfen olmuştur diyorsun. Ya kardeşim, o ödül sana tesadüfen verir. Yani sen bir tesadüfi buldun diye mi o ödül veriyorlar sana? Harika molekül denir mi ya tesadüfen olmuş bir şey? Denmez. Çünkü tesadüfen olmamıştır. Nitrik oksit ihtiyaç olduğunda vücutta endotel hücrelerinde üretilir. İşte az önce dedi ki olay mahalli, kaza mekanına gider, bakar ve bütün ilgili enzimlere, hormonlara haber gönderir. Gelin buraya, bu konuyu halledin diye. Milyarlarca yıl, değil mi?
Evet.
Evrimci kafaya göre. Kardeşim, nitrik oksidin milyarlarca yıllık bir ömrü yok ki. Ne kadar yaşıyor biliyor musun? 10 saniye. Ne oldu? Sonra da yok ediyor kendini. Görevini bitirdikten sonra bayağı da çevreci molekül. Kendini parçalıyor, yok ediyor. Zarar da vermiyor atıyla vücuda. Ya 10 saniye kardeşim. Ne oldu? Milyarlarca yılda o oldu, bu atıp tutuyordu evrimciler. Adam gözünü açıyor. Bütün uzmanlık bilgileriyle donanmış bir şekilde roket hızıyla 100 bin kilometrelik bir karayolunda ilgili yeri bulup olay mahalline müdahale edip kendini yok ediyor. 10 saniye. Atmayacaklar. Bu atışı bırakacaklar inşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatlerinde kalmıştık. Oradan devam edelim. Bu bitkilerin özelliklerinden biraz da bahsedelim. Bitkilerdeki iman hakikatleri, yani Allah'ın yaratış mucizelerinden bir tanesi daha. Yani nasıl bizlerde mesela bir depolama, yedekleme varsa, bitkilerde de bu şekilde Allah yedeklemeyle ve depolamayla yaratmış onları. Birbirlerinin görevlerini alıyorlar. Bununla ilgili izleyicilerimize aktaralım biraz. Bitki köklerinin hayranlık uyandıran özellikleri. Tohum çimlendiği zaman ortaya çıkan ilk köke birincil kök adı verilir. Bu kök tohumdaki embriyo içinde yer alan büyüme bölgesinden çıkmaktadır. Birincil kök yer çekimi doğrultusunda yavaş yavaş gelişir, kalınlaşır ve kendine bağlı yan kökler meydana getirmeye başlar. Bu şekilde de görüldüğü gibi yanlara doğru açılıyor. Birinci köklerden oluşan bu yan kökçüklere de ikinci kök adı verilmektedir. Bu kökler yana doğru açılan köklere de ikinci kök deniliyor. Burada asıl dikkat çekici nokta bu iki kök arasında büyük bir uyumun ve yardımlaşmanın söz konusudur. Birincil kök herhangi bir nedenle görevini yapamaz hale geldiği zaman bu köke en yakın olan ikinci köklerden birincil kök doğrultusuna gelişmeye başlar ve birincil kökün yerine getiremediği işlemleri devralır. Yani tohumun içinde çıkan bir bitki kökü toprak altında bir kaybı uğrama ihtimaline karşı tedbirini almakta, yedek bir kök sistemini de beraberinde bulundurmaktadır. Kökün toprağa doğru hareket etmesine kadar toprağın içinde ilerleyebilmesi de oldukça ilginçtir. Yani baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman sert bir parçada yumuşak diye adlandırdığımız kökler, hani en başta oluşurken yumuşak oluşuyorlar. Bunların hareket etmesi, toprak içinde toprağa sarılması da çok ilginç. Çünkü tohumdan yeni çıkmış olan kökçükler son derece hassas, buna karşı toprak ise sert bir yapıya sahiptir söylediğimiz gibi. Dolayısıyla kökü çok zor bir görev bekler. Bu nedir mesela? Zayıf yapısıyla toprağın içine girip ilerlemek. Toprak bir de pürüzlü ve tanecikli bir yapıya sahip olduğundan kök toprağa girip ilerlemeye başladığı anda büyük bir sürtünme kuvvetiyle baş etmek zorunda kalıyor kökün. Peki kök narin yapısıyla sürtünmeye nasıl dayanmakta ve hiçbir zarar uğramaktan toprak içine nasıl büyümektedir? En büyük sorulardan bir tanesi bu. Buna cevap olarak da kökçükler tohum içinden çıktıklarında üzerlerinde kendini toprağa girdiklerinde sürtünmeden koruyacak kimyasal bileşikli özel bir salgı bulunur. Allah bunları bu salgıyla yaratmış. İşte bu salgı sayesinde de kimyasal özellik taşıyor bu salgı. Bu şekilde de sürtünmeden koruyor kendilerini. Bu özel salgı kökün yüzeyini kaygınlaştırdığından kök toprağa girip ilerlerken meydana gelen sürtünmenin vereceği zarardan ve olumsuz etkilerden kurtulmuş olur. Bu da çok enteresan gerçekten. Yani kökün bu salgıyı kendine üretmesi mümkün değil. Kendi yapabilmesi mümkün değil ve toprağı nasıl kayganlaştıracağına dair salgıyı çözmesi de mümkün değil. Bu da görürüz ki Allah'ın onlara vermiş olduğu bir şey. Kökçükler tohum içinde çıktıklarında özel bir salgı vardı. Ve kökün koni şeklinde özel bir geometrik şekle sahip olması, evet hep bakıyorsunuz mesela aynı tipik görüntüdedir genelde. O da kökün toprakta ilerlerken sürtünme kuvvetini en aza indirgemeyi sağlar. Yine hani baktığımız zaman da büyük bir özellik görüyoruz. Kökün en uç noktasında yer alan bölgeye kök şapkası adı verilir. Ve bu kısım kökün toprakta ilerlerken sürtünme ile karşılaşılan ilk bölümü olduğundan koni şeklindedir. Böylece bu şekil hem köke toprak içinde rahatlıkla ilerleyebilecek bir eğim kazandırmakta, hem de şekil itibariyle kökün toprağa delmesini kolaylaştırmaktadır. Burada da görüyoruz gerçekten, hani kökün bu denli akıllı hareket ettiğini görüyoruz. Yani resmen bir akıl olduğunu görüyoruz kökte. Toprağa yayılmasında, işte kendine özel bir salgı üretmesinde. İşte bunlar da bu canlıların, hani hiçbir aklı şuuru olmayan canlıların yapamayacağı şey kendi kendilerine. Bunların tesadüfen olması da beklenemez. Çünkü bütün kök hücreleri aynı şekilde ve aynı şekilde toprağa yayınlanıyor. Aynı şekilde özel bir salgı üretiyorlar. Bunların hepsine baktığımız zaman da gerçekten insanın bu iman hakikatlerini görmesi gerekiyor. Allah'ın yarattığını ve onlara, her canlıya ortamına uygun şekilde özellikler verdiğini. Maşallah. Allah'ın bütün canlıları bunu düşünerek, daha düşünerek demeyeyim de, hani bütün canlıları ortamına göre yarattığını görüyoruz inşallah.
Maşallah.
Değil mi? Şey de çok enteresan hocam. Bir tane mesela ağaç diyoruz veya kök diyoruz. Kök yerin dibine giriyor. Öbürü yer çekimine karşı gelerek yukarı çıkıyor. Bu da çok enteresan. Aynı maşallah. Türde biri yerin altına girip ahtapot gibi resmen yayılıyor dallarıyla. Öbürü de üst tarafa doğru yayılarak büyüyor.
Bir de sıkı diyor değil mi hocam? Çöke bakıyoruz mesela toprağın altında. Tamam o kayganlık özelliği var. Yani özel bir salgı üretiyor. Toprağın altına giriyor ama çok da sıkı, sağlam oluyor. Yani yerine çok bağlı oluyor mesela. O kökü yere bir saldığı zaman oradan mesela şapka evet. diyorlar. O açtığı zaman kökleri, kolları, yan kökleri de çok sıkı ve sağlam bir yapıya sahip oluyor ve aynı şekilde yukarıya doğru büyümeye başlıyor.
Senelerce duran ağaçlar var ya. 50-100 yıldır kalan evet, ağaç kökleri ağaçlar var yani. Evet. Geçmiyor, gitmiyor. Evet, hiçbir şey olmuyor. Maşallah.
Şimdi verelim biz o evrimci beylerin eline bir tane kök. Kılcal kökler var ya o ana arterlerden sonra küçük biliyorsun kılcal kökler var. Toprağın içine soksunlar da göreyim onu. Yani şöyle üstüne toprağın üstüne evet. alsın o kılcal şeyi. Şöyle soksun da göreyim hadi yani.
Ne sokamaz. Kadar gidebiliyor?
Sokamaz ki olmaz. O incecik, minicik, zayıf, değil mi? Güçsüz canıyla kendisinden kat kat sert, delinmesi o halde mümkün olmayan bir yapıyı toprağa kılcal kökler Cenab-ı Allah'ın emriyle deler geçer. Ama bu hı. Cenab-ı Allah'ın emriyle olur.
İnşallah.
Başka türlü olmaz. Nasıl dersin ya? İncecik yani ip gibi ipten daha ince bir yapı masayı delecek öyle mi? Halıyı delecek. Nerede görülmüş? Bir de kendi kendine yapacak bunu. Yani insan müdahalesi olmayacak yani. Kendisi yapacak. Kendisi yapıyor. Tabii kendisi yapıyor derken kendisi yapamaz yani. Ama mümkün değil. Cenab-ı Allah diler öyle olmaz. Deler o toprağa. Böyle bakacak. Böyle bakılması doğrudur. Sonra niye aşağı gidiyor şey dediği gibi tohumu ektiğinde? Neden aşağı gitsin ya? Bak kök nereye gitmesi gerektiğini bilir.
Evet.
Filiz nereye gitmesi gerektiğini bilir.
Maşallah.
Hiçbir zaman da şaşırmazdır.
Kök yukarıda filiz aşağıda.
Domatesi toprağın altından toplayan oldu mu bugüne kadar? Olmadı değil mi? Hep filizini verir, yeşillenir. Toprağın üstüne alırsın sen domatesi. Kökünü de toprağın üzerine veren tohum gördün mü? Yani havalarda böyle salkım saçak tohum şeyleri, kökleri dolaşıyor gördün mü? Göremezsin. Çünkü onlar emri ilahiye boyun eğmişlerdir. Emir nasılsa onlar onu yerine getirir. Kök ne bilsin nereye gideceğini? Kök ne bilsin o kadar sert bir yapıyı delmeyi? Kök ne bilsin toprağın sahip olduğu mineral özellikleri? Nereden bilir ya kök? Nasıl seçer? E koyalım buraya azot, işte ne bileyim sülfat, magnezyum, potasyum, demir, kalsiyum hepsini koyalım masanın üstüne. Bir tane de iplik tanesi kadar bir kök getirelim onu da koyalım oraya.
Siz takılın diye.
Ha, seçsin de onları kendisine faydalı olacak olan şeyleri ki kendisine de değil yukarıdaki ağaca faydalı olacak bir şey. Kendi o vesileyle gelişiyor. Hadi seç diyelim. Seçemez. Oradan al o iplik büyüklüğündeki kökü. İnsan getirelim oraya. Masanın başına. Bütün o mineralleri masaya koyalım. Hadi seç bunlardan kendine faydalı olanları diyelim. Seçsene kardeşim. Yani uzman değilsen, kimyager değilsen seçemezsin. Mümkün değil yani. Göz görmesiyle. E adama sorarlar. O kök nasıl seçiyor peki bunu? Köke nereden geliyor bu uzmanlık ya? Bu kimya bilgisi nereden gelmiş? Yani o kadar molekül varken kendisine zararlı bir molekülü almayıp kendisine faydalı molekülü alma seçiciliği, o şuur, o akıl nereden geliyor köke? Bunun nesi şey sıradan?
Tesadüf.
Yani. Nesi de zaten tesadüf artık olmuyor zaten tesadüf. Hiçbir cümlede olmuyor tesadüf. Yeri olmuyor.
Hocam bir de sürtünme mesela var. Sürtünme kuvveti var. Hani bu fiziksel bir olay yani sürtünme kuvvetinin olduğunu. Bu canlı bir kere bu sürtünme kuvvetiyle ısınma olacağını falan mümkün değil. Bilemez zaten normal şartlarda. Bunu hem biliyor sürtünme kuvvetinin olduğunu ve buna özel de salgı üretiyor mesela kendi uçlarında. Ve bu salgının nasıl, nereden bileceksin ki sen sürtünmeye karşı bu salgı önlem alıyor. Bu salgıyı yaparsan topraktaki sürtünme azalacak, daha kolay ilerleyebileceksin ve zarar görmeden ilerleyebileceksin. Hep baktığımız zaman çok fiziksel, kimyasal, yani böyle inanılmaz bir akıl gerektiren şeyler. Yani bunların böyle olduğu da mesela araştırmalar sonucunda bulunuyor. Hani bilim adamları da bunların salgı ürettiğini, bunların bu şekilde olduğunu, hangi salgı ürettiklerini araştırarak yapıyorlar. Bu canlının böyle bir imkanı yok. Araştırma gibi, deney gibi, laboratuvar ortamı gibi ortamı da yok. Hiçbir şekilde toprağın nasıl kayganlaşacağına dair bir fikri de yok. Bunun eğitimini de almamış mesela. Nasıl yapabiliyor bunu canlı? İşte bu soruları sorduğumuz zaman da o zaman kalıyorlar böyle zaten. Orada işte Allah'ın yarattığını, ona işte mucize diyorlar ya da mesela, ya da tesadüf diyorlar. Oysa söylemek istedikleri Allah'ın yarattığı, fakat işte evet. Caydırmak için, insanları işte farklı hissetmek için bu şekilde adlandırıyorlar. Ama bunu gördüğümüz zaman da Allah'ın ne kadar yüce yaratıcı olduğunu, bütün canlıların üstünde nasıl özelliklerini farklı farklı yarattığını, bütün türleri farklı farklı yarattığını. Çünkü hiçbir canlının özelliği birbiriyle aynı değil. Bitki farklı, balık sudaki canlı farklı, havadaki canlı farklı, biz insanlar farklı. İşte otla beslenen hayvan farklı, etle beslenen hayvan farklı. Çünkü sindirim sistemleri de ona göre. Ot yiyen farklı sindirim yapıyor, et yiyen farklı yapıyor. Yani hep bakıyoruz mesela farklı farklı ve türlü türlü canlılar, çeşit çeşit.
Maşallah.
Bunların hepsinin bir kontrolü olması gerekiyor. Şöyle düşünelim, dünya üstünde 7 milyar insan yaşıyor mesela. 7 milyar insan kontrol altında. Bir insan olarak düşündüğümüz zaman da biz bugün desek 7 milyara bırakın 7 tane insanı kontrol et desek edemeyiz mesela. Mümkün değil. Ben sadece yani diğer canlıları da saymıyorum. Sadece 7 milyar insan diyorum. Hani diğer canlıları da eklersek zaten matematik de yetmez ona. Bizim hani aklımızın da alabileceği bir rakam olmaz. Çok yüksek rakamlara çıkıyor çünkü bütün canlı çeşitlerini yaptığımızda. Bunların hepsi bir kontrol altında ve bunların hepsi bir özellik taşıyor ve bir yaşayış tarzı var bunların hepsinin. Bir organizması, bir hücresi, işte bir şuurlu, mantıklı hareketleri var. Bunlar neyle mümkün olabilir? Allah'ın verdiği ilhamla, Allah'ın verdiği akıllı ve Allah'ın istemesiyle olabiliyor.
Mesela biraz önce bitkilerden bahsettik. Hiç mesela böyle domatesin içini açtığımızda İçinden bir taş parçası çıkmıyor. Değil mi? Veyahut da kum parçası çıkmıyor. Ya da herhangi bir pislik çıkmıyor içerisinden. İşte mesela salatalık oluyor. İçini kesiyoruz. İçinden işte bir böcek çıkmıyor mesela. Veyahut da başka bir şey çıkmıyor. Hepsi böyle tam kokusuyla, tadıyla mükemmel. Yani en ufak bir taş parçası dahi, bir toz parçası dahi bir bitkinin içinden çıkmıyor. Yani normalde olur yani. Çok normal olur yani.
Toprağın içinde o çünkü
toprağın
oluşuyor.
Toprağın içinde evet, dediğin gibi. Hani böyle marulu falan tabii onların aralarına girebilir, o şey değil de dışı tamamen kaplı bir meyve veyahut da sebze düşünelim. Hiçbir şekilde içinden enteresan bir şey çıkmıyor. Yani tam olması gerektiği gibi lezzeti, kokusu. Yani nasıl bu kadar kaliteli bir üretim yapılabiliyor? Yani biz mesela acayip dev fabrikalar kuruyor adamlar böyle. İşte meyve suyu oluyor mesela. Bu haberini izlemiştim ama meyve suyu, yani belki biraz mide bulandırıcı olabilir ama meyve suyu kutusunun içinden fare çıkmış yani normal böyle. Onunla ilgili haber vardı hatta. Veyahut da bir üretim yapıyorlar mesela, bir yiyecek üretimi yapıyorlar. Paketin içinde olur olmadık şeyler çıkıyor mesela. Hmm. O kadar büyük bizim teknolojiyle.
Koladan falan çıktı öyle muhabbeti.
Evet, var bayağı şeyler var.
Oluyor yani, insan çünkü yapımı. Hani bir şey muhakkak oluyor. Doğanın etkisi ya da bir canlının etkisi oluyor ama Allah'ın yarattığı şeyde hiçbir şekilde hiçbir müdahale mümkün olmuyor. Ve ona göre de koruyor Allah zaten. Yani o canlılar nereden bilecek? Yani onunla sonuçta verseniz beslenebilirler o mesela yiyeceklerle. Ama beslenmesine rağmen o canlılar mesela içine girmiyorlar bunun. Ya da içinde var olmuyorlar. Hani böyle çok şey, ekstrem durumlar hariç. Ya bu canlı oluşur, ya bu bitki, meyveler oluşurken hiçbir canlı buna müdahale etmiyor. Allah işte onu da insanlar için koruma altına almış mesela. O şekilde oluşuyor. Biz de bu şekilde tüketiyoruz bunları.
Çok üstün bir üretimin ve kaliteli ve üstün bir üretimin göstergesi olmuş oluyor bu kusursuzluk. Dolayısıyla bu kadar kusursuz bir üretim varsa onu üreten, yaratan bir varlık olması gerekiyor. O da Allah'ın yaratması inşallah.
Maşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri insanı, şimdi az önce ağaçtan kökten bahsettik ya, aklıma geldi. Diyor ki bir nevi beşer de diyor aslında bir ağaç gibidir diyor. Onun diyor kökü ve çekirdeği mazididir diyor. Semereleri ve neticeleri de müstakbeldedir diyor. Ağaca benzetiyor onu, değil mi? Çok güzel tefekkür. Hem cansız varlıkların hem canlı varlıkların sahip oldukları özellikler ve o özellikleri ona veren Cenab-ı Allah'ın ilhamı,
sahip oldukları o özellikleri en iyi şekilde kullanmalarına sebeptir. Cenab-ı Allah'ın emriyle olur. Biz canlı ve cansız varlıklara baktığımızda sahip oldukları özellikler bize Cenab-ı Allah'ın tecellilerini, sıfatlarını hatırlatır. Onları görürüz biz. Mesela bu yönde de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel tefekkürü var. Allah'ın dört sıfatını tefekkür etmiş ve bakın ne demiş, onu paylaşalım. Şualarda o evveldir buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Allah için. Sonra açıklıyor. Başlangıcı olmadığı gibi bütün varlıkların başlangıcı da onun ilim ve kudretine bağlıdır diyor. İşte öyle oluyor yani. Cenab-ı Allah'ın ilmi ve kudreti sayesinde canlı ve cansız tüm varlıklar hayatlarını idame ediyorlar. Ve onlara verilen vazifeyi yerine getiriyorlar. Ama o Cenab-ı Allah'ın evvel sıfatının tecellisidir. Öyle göreceğiz. O ahirdir. Sonu olmadığı gibi bütün varlıkların neticesi ona bakar ve dönüşü onadır diyor. Değil mi? Biz Cenab-ı Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz inşallah. Yani Cenab-ı Allah bize can verdi, dünyaya getirdi, ruhumuza bu elbiseyi giydirdi, cesedi. Sonra vefat edeceğiz, şehit olacağız inşallah. Cenab-ı Allah'a döneceğiz.
İnşallah.
Aynısını söylüyor. Bütün varlıkların neticesi ona bakar ve dönüş onadır. Çünkü ayette var zaten, dönüşümüz Rabbimizedir diye, onadır diye. O zahirdir. Varlık ve birliğin delilleri her şeyde apaçık görünür ve bütün varlıklar dış görünüşleri ve sanatlı yapılışlarıyla onun kudret ve sanatına şahitlik eder. Bak işte yaptığımız, değil mi? Bak varlıkların dış görünüşleri anlatıyoruz. Sahip oldukları sanat, değil mi? Özellikler de anlatıyoruz. Ve sanatlı yapılışları, Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatı diyoruz ya, sani sıfatı var Cenab-ı Allah. Yaratma sanatını görüyoruz. Ve ne oluyor o zaman sonuç? Onun kudret ve sanatına da şahitlik etmiş oluyoruz. O batındır. Her şeyin hakikatine vakıftır. Her şeyin gerçeğin hakikatini Cenab-ı Allah bilir. Ve her şeyin iç yüzü onun kudret ve hikmetine şahitlik eder. İşte derin derin, değil mi? Bütün her konudan mesela bilgiler alıyoruz, slaytlar hazırlıyoruz, anlatıyoruz, tefekkür ediyoruz, paylaşıyoruz. Ne oluyor? Her şeyin iç yüzü, sahip olduğu özellikler onun kudret ve hikmetine şahitlik ederken biz de o sahip oldukları özelliklere bakarak Cenab-ı Allah'ın ilmine, kudretine, aklına şahitlik etmiş oluruz inşallah.
İnşallah. Bir videomuz var şu an oksijenle ilgili. Onu izleyip sonra devam edelim inşallah.
İnsan vücudunun neredeyse tüm elektronları elektron çifti halinde bulunur. Bir bağ koptuğunda elektronlar birlikte kalır, yani ikisi de bir atoma katılır. Veya birbirlerinden ayrılırlar, biri bir atoma, diğeri başka bir atoma katılır. Eğer birlikte kalırlarsa oluşan atom bir iyon olur. Eğer ayrılırlarsa da serbest radikaller oluşur. Bu eşleşmemiş elektronlar yüksek enerjilidir ve eşleşmiş elektronları birbirinden ayırıp işlerine engel olurlar. Bu nedenle serbest radikaller bizler için tehlikelidir. Serbest radikaller zararlıdır ama yaşam için gereklidirler de. Elektron transferi, enerji üretimi ve pek çok diğer metabolojik işlevde temel oluştururlar. Ama sebep oldukları zincir reaksiyonu kontrolsüz bir davranış gösterirse hücrede hasarlara neden olurlar. Bilim adamları 1954'ten beri serbest radikallerin yaşlanma ve birçok hastalıklara neden olduğunu bilmektedirler. Serbest radikallerle ya zaman zaman dışarıdan gelen etkili saldırılar ya da bedenimizdeki faaliyetler sonucu açığa çıkmaları nedeniyle muhatap oluruz. Örneğin her yemek yiyişimizde ortaya çıkan serbest radikaller gibi. Bu moleküller hücre çekirdeğinin içine girerek DNA bilgilerine zarar verir, koruyucu hücre duvarlarını tahrip eder ve hayati önem taşıyan proteinlere saldırır. Yaşlılıkta bu tahribat daha da artar ve etkinleşir. En son olarak da hastalıklar ve hücre ölümü gerçekleşir. Gün boyunca ortalama 23.040 defa nefes alırız. Hayat besinimiz olan oksijen bir taraftan canlılığa vesile olurken diğer taraftan da serbest radikalleri bünyemize dahil etmesi nedeniyle bedenimize tahribat veren en önemli unsurdur. Her an, her saniye, her nefes alışımızda ölüme bir adım daha yaklaşırız. Her nerede olursak olalım, ölümden kaçış yoktur. Bu, Allah'ın yarattığı düzen içinde karşı koyulamaz bir gerçektir. Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile, onlara bir iyilik dokunsa, bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük dokunsa, bu sendendir derler. De ki, tümü Allah'tandır. Fakat ne oluyor ki bu topluluğa hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar?
Evet inşallah, yani hayatımız böyle tamamen Allah'ın kontrolü altında ve yani onun dilemesiyle her an bitebilir. Evet. Mesela biz her gün haberlerde mutlaka bir kaza haberi izliyoruz değil mi? Mutlaka işte şurada işte İstanbul'da şu semtte yapılan işte olan kaza sonucu şunun dikkatsizliği işte mobese kamerasındaki görüntüleri oluyor mesela, o olabiliyor. Evet. Ondan sonra dikkatsizliği sonucunda işte iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Değil mi? Artık çok bizim için böyle klasikmiş gibi geliyor her gün olan bir şey. İşte başka bir gün oluyor, işte otobüs kazası oldu diyor, işte 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ama hayatımıza devam ediyoruz bu şekilde. Mesela her gün oluyor bu haberlerde, mutlaka her gün birisi kazada hayatını kaybediyor. Mesela yarınki haberlerde de mesela birileri hayatını kaybetmiş olacak ve haberlerde işte şu kişi giderken şurada arabayla kaza yaptı ve hayatını kaybetti diye. Yarınki haberlerde mutlaka bir kaza haberi olacak. O yarınki haberlerde çıkacak kişiler mesela şu anda son günlerini yaşıyoruz.
Evet.
Yani ya sadece Allah dikkatli biliyor. Olarak düşündüğümüzde yarın haberlerde çıkacak, kaza haberi çıkacak kişiler şu anda bir günlük ömürleri kaldı ve bir gün sonra kazada hayatını kaybedip haberlerde çıkacak. Mesela iki gün sonrasını düşünelim. İki gün sonra çıkacak kişilerin de iki gün ömrü kaldı.
Ama insanlar işte şey düşünüyorlar. Ben değilim o diye düşünüyorlar. İşte bu yanlış bir düşünceye götürüyor. Yani yarın mesela hocam dedin, yarın mesela bugün, öbür gün. Hani bu ben de olabilirim. Hocam da olabilir, evet. Hocam da olabilir, evet. Hocam da olabilir. Ya da bunu düşünüp de söyleyen kişi de olabilir. Yani biz şu anda mesela bundan bahsederken kaç kişi acaba hayatını kaybediyor? Evet. Çünkü her saniye bir insan hayatını kaybediyor dünyada.
Bir de herkes orada artık geliyor. Şey oluşmuş, yani ölüm sadece yaşlanınca olur. Mesela işte 60 yaşına kadar mesela namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Diyor ki ya yaşlanınca tutarım, 40-50'den sonra yaparım. Daha oraya kadar yaşayacağın ne malum? Buradan çıkınca ne olacağımız belli değil. Evet. Yani ölümün yaşı yok.
Maşallah. Kazayla da alakalı biraz normal. Yani bir an mesela 20-30 yaşlarında bizim yaşımızda da mesela hayatını kaybedenler oluyor. Kalp krizinden kalp oluyor bir de. Yani çok normal bir şey.
Ya kanın ufak bir pıhtılaşsa, küçük bir şey, damarın bir tanesine küçük bir pıhtılaşma beyninde oluştu an bitti. Hiçbir şey gerek yok. Evet, ufak bir şey. Tek bir hamle yani. Saniyelik
oturduğun yerde olur yani. Hiç hani hareket halinde ya da bir yere çarpma sonucu falan değil. Oturduğun yerde. İşte insanlar da bunu farkına varması lazım. Nedir? Yani ben her saniye, yani bir dakika sonra ben ölebilirim ya da yarın ben ölebilirim. Bunu yani bana olmaz diye düşünmeyeceksin. Mesela işte trafik kazasını izliyoruz televizyonlarda değil mi? Ya işte yazık, günah, vah vah falan oluyor. Yani doğal olarak hani bir insan hayatını kaybettiği için ya da kötü bir şekilde hayatını kaybediyorsa. Ama düşünmüyoruz. Acaba o da o orada ben oldum, ben de olabilir miydim? Ya da işte yarınkinde, yarınki haberlerde acaba o şekilde ben çıkabilir miyim diye. Bunu düşünerek ve bunu bilincinde yaşamak gerekiyor. Yani ya ben daha gencim, daha 20'li yaşlardayım ya, daha çok var falan. Nasıl olsa ileride öleceğim diye düşünüp kaderimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu bu şekilde yaşarsak bu sefer olmuyor. Çünkü yarın öldüğün zaman bu sefer de diyeceksin ki aa bak işte ben bugün öleceğimi beklemiyordum. Hani aşağı Allah onu kabul etmeyecek. Diyecek ki sen niye ibadetini yapmadın? Ben bu yaşımda öleceğimi beklemiyordum. Daha benim vardı zannediyordum. O yüzden yapmadım. Öyle bir şey yok. Allah evet. Her zaman Allah'a yakın olacaksın. İnşallah. Ölüme yaklaştığın zaman değil. Zaten hatta bir ayet de vardı. Mealen söylüyorum. Allah hani ölüme yaklaştığın zaman değil. Normal hayatın içindeyken yani hastalık durumunda ya da ölümle burun buruna geldiğin durumda Allah'a yakınlaşmak değil. Normal sağlıkta saatteyken durumun iyiken Allah'a yakınlaşıyorsan bu daha kıymetli. Çünkü o durumda yatakta olan herkes inanmayan insan bile yatağa düştüğü anda herkes Allah yardım etsin. İşte Allah şifa versin. İşte hani Allah muhakkak görecektir diye. Yani inanmayan insan bile Allah der yataktayken. Evet. O ölüm döşeğindeyken önemli olan orada olmadan bunları dile getirmek, orada olmadan bunu düşünmek ve bunu bilerek yaşamak. Hani Allah'ın zaten insanlardan istediği çok fazla bir şey yok. Hani zorlayıcı bir şey yok. Söylüyor zaten Allah Kur'an'da da.
Kolaylaştırdık
mı? Diyor ki ben dini insanlara kolaylık versin. Kolaylık olsun diye mesela. Kolaylaştırarak verdim. Hiçbir zorluk yoktur mesela diyor.
Dinsiz yaşamak çok zor zaten.
O daha zor.
Allah kolaylaştırır.
Evet yani o yüzden dolayı hani böyle bir sıkıntısı bir zorluğu zaten yok. Hani bunun bir yaşı beklemesi de yok. Hani bu bir şey değildir ki işte bu yaşa geldin okuyacaksın, bu yaşa geldin işe gireceksin, bu yaşta askere gideceksin. Hani bu bir yaş sınırlaması değil. Yani dinin yaşı yok. Dini yaşamanın yaşı yok yani. Dini yaşamak demek kapanmak, işte belli bir yere kendini hapsetmek, işte hiçbir şekilde dünya hayatında olmamak da değil. Bu da değil din. Çünkü insan araştırmadığı sürece, bilmediği sürece kendini de geliştiremeyecek. Allah'ın da hiç istemediği bir şey. Çünkü insanlara akıl vermiş, düşünce kabiliyeti vermiş. İnsanlar araştırsın. Zaten Allah emrediyor. Araştırın diyor. Hani nereden geldiniz, ne yaptınız, Kur'an'ı araştırın, işte etrafınızda gördüklerinizi araştırın diye. Bunları gördüğümüz zaman da araştırmamız gerekiyor. Güzel. Sormamız gerekiyor. Bunlara bakmamız gerekiyor. O yüzden dolayı hani yaş olarak düşünmememiz gerekiyor dini ve zor olarak değil. Yani din aslında bizler için çok kolay bir şey. Hani sadece yapmamız gereken Allah'a sürekli Allah'ın ismini zikretmek. İşte Allah'tan sürekli bahsetmek. Allah'ın istediklerini yapmak. Bunlar yani hani çok fazla... Evet. Çok fazla çok hani zorlayıcı bir durum yok. Ki olsa da ne olacak? Hani Allah istedikten sonra o da olur ama Allah zorlayıcı bir şey yapmamış insanlar için. Bunun farkında olmak gerek.
Tabii mesela şimdi... o bahsettiğin konu Firavun öyle yapıyor.
Evet.
Değil mi? Hazreti Musa dönemindeki Darwinist kafanın, Allah'ı inkar eden kafanın temsilcisi o. Cenab-ı Allah onu tam boğacağı sırada o nehir kapandığında, deniz kapandığında, tam boğacağı sırada ben diyor İsrail oğullarının ilahına diyor ve inandım diyor ve Müslümanlardan oldum diyor ölüm anında. Cenab-ı Allah diyor ki şimdi mi diyor.
Şimdi artık çok geç yani.
Olmaz şimdi. Hocamız değil mi? Bak yıllardır anlatıyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, yani bizim jenerasyonu için diyorum, yıllardır anlatıyor. Ölüm var. Ölüm hak. Ölümün yaşı yok. Önder hocamın dediği gibi. Melekleri her an görebilirsin. Bak Cenab-ı Allah senin Akın hocamın anlattığı gibi her gün haber yapıyor. Haberi Cenab-ı Allah yapar, yaratır. Ölüm haberlerini. Sen televizyonu açar seyredersin ama işte gazeteci, muhabir, öyle değil. Cenab-ı Allah yaratır o haberi. Cenab-ı Allah sana her gün ölümü hatırlatıyor. Bir kere öleceksin diyor. Yani o haberdeki ölmüş etmiş konu o değil. Onların imtihanı bitmiş zaten. Ama sana hatırlatıyor. Kim görüyorsa o haberi. Ölüm var. Senin de bir gün haberin olacak. Mutlak surette. Veya olmayacak. Ama öleceksin. O gözle o haber seyredilir. Aa işte senin dediğin gibi vah vah ölmüş. Bir de vah vah olduğunu nereden biliyorsun? Belki adam Müslüman. Yani nereden biliyorsun? Vah. Kendi kendine konuşuyorsun işte. Yani ölümden de haberi yok. Ölümü de bilmiyorsun. Ölümün şeklini de bilmiyor tabii bazı insanlar az da olsa. Ahireti de bilmiyor bazı insanlar az da olsa. Onun için öyle vah vah diyorlar. Vah vah da denmez ayrıca yani. Cenab-ı Allah canını aldı mı tamamdır. Yani senin diyecek bir şeyin olmaz ona. Canı veren Allah'tır. Alan da Allah'tır. Ölümü
hatırlamak ilaçtır, ilaç. Yani kalplere şifadır. Hemen böyle dikkat edin, ölüm anıldığında, ölümden bahsedildiğinde böyle bir omuzlar bir düşer.
Konusu kapatılmaya çalışılır.
Böyle bir mülayimlik gelir, böyle bir pamuk gibi olur. Yani o böyle artist konuşan değil mi? Böyle kendini beğene afra tafra yapanlar az da olsa hemen ne oluyor? Böyle bir mülayimleşiyor. Tabii. Niye? Çünkü ölüme karşı çare yok. Evet. Ölüme karşı artistlik yapılmaz. Öyle değil. Yanlış onlar. Doğru değil onlar. Ve çok çirkin hareketler onlar. Hiç kimse ölüme karşı gelemez. Cenab-ı Allah ecel belli bir vakittedir diyor. O vakitte nasıl doğum tarihin belli? Değil mi? Gün, ay, yıl. Ölüm tarihin de belli. Ne ileri alınır ne geri alınır. O gün geldi mi ya bir vesileyle adetullah gereği, ama işte kan pıhtısı olur, ama trafik kazası olur, ama kafana bir şey düşer, ama oturduğun yerde kalp kriziyle bir şekilde.
Onu Allah vesile kılıyor insanların canını, evet, almada. Yani diğer insanların aklı, şuuru, hayatı uygun, evet, olsun diye.
Evet.
Mesela biz de insanlar olarak yani her günümüz son günümüz olabilir diye yaşamayız. Çünkü ne zaman öleceğini kimse bilmiyor. Tarihini, evet, bilmiyorsun. Etmiyorsun. O yüzden her gününü dinine uygun olarak son gün gibi yaşamak Müslümanca doğru olan budur.
Maşallah.
İnsanların da zaten şey yapmaması lazım hani hocam. Ölüm mesela şey olarak görülüyor, tatsız konu falan. Hani bazı insanlarda şu görüş var mesela. İşte hani kötü olaylardan bahsedersek kötü olaylar başımıza gelir. İşte ölümden bahsedersek işte ölümcül bir şey başımıza gelecek. Ne alakası var? Zaten bu olacakmış. Hani orada senin kaderinde olan bir şey zaten. Ne zaman, nerede öleceğin. Hani ölümden bahsediyorsun demek ya da ölümün gerçeklerini öğrenmek ya da öğretmek ölümü yaşayacaksın anlamına gelmez. Zaten Allah'ın hani Kur'an'da da belirttiği bir şeydir ölmek. Yani insanın hayatını kaybedip gerçek bir hayata uyanıyorsunuz. Aslında ölmüyorsunuz. Gerçek bir hayata yaşamaya başlıyorsunuz. Gözlerinizi açıyorsunuz gerçek dünyaya. Orası çünkü gerçek. Esas olan yer orası.
Maşallah.
Ahiret. O yüzden dolayı hani insanlar ölmek dediği zaman işte ya üf, bundan mı konuşacağız? Şu an ne güzel sohbet ediyoruz. İşte makara muhabbet, her şey güzel. Niye bundan bahsedelim? Niye böyle şeylerden konuşuyoruz ki diye. Bu şekilde düşünüyorlar. Bu da yanlış. Çünkü ölmek nasıl senin şu an yaşadığın, şu an yaşadığımız bile gerçek değil. O kadar gerçek olan bir şey değil şu an yaşadığımız. Ama ölmek bundan kat kat daha fazla gerçek. Yani gerçek olan, esas olan o. Şu an yaşadığımız hayat bizim sınav hayatımız ve belli bir süremiz var. Herkesin süresi var. Kimse kazık çakmamış. Yani bakıyoruz mesela peygamberlerimiz bile değil mi hayatlarını kaybetmişler. Oysa baktığın zaman peygamber Allah'ın çok önde gelen kulları ama onlar da hayatını kaybetmişler. Bu şekilde çünkü dünya hayatı geçici bir hayat. Bunu görüp de insanların bunun farkına varması gerekiyor. Ben öleceğim abi, ben öleceğim. Bunu bileceksin yani. Hani ben de öleceğim diye, ben ölmeyeceğim diye düşünmeyeceksin. Ya da bir şey olduğu zaman benim başıma gelmez. İnsanlar zaten tam böyle düşündüğü zaman başlarına geliyor. Ne zaman bir insan bir şeyi izliyorsa üzülür ama yok ya benim başıma niye gelsin dediği anda insanın başına o geliyor. Çünkü kendini oradan soyutluyorsun. Yani sanki sen o dünyada yaşamıyorsun, sen o koşullarda yaşamıyorsun, sen aynı metabolizmada, aynı organizmada yaşamıyorsun. Senin başına gelmeyecek. Hani bir kaza durumunda olur yani insanlar hep söyler ama kendi başına geleceğini düşünmezler. Oysa biraz empati yapsalar, kendi yerlerine koysalar bu zaman gerçeği görecekler, gerçek hayatı görecekler inşallah.
Maşallah.
De o konunun değiştirilmesi vicdanın örtülmesiyle alakalı. Yani mesela öyle o kadar detaylı çalışmalarla vicdanını örtüyor ki kişi, bazı kişiler. Yani böyle bayağı uğraşlarla, bayağı işte telkinlerle, şeytanın sözünü dinleme sonucunda vicdanını örtüyor. Sen en ufak ölümden bahsettiğin zaman o vicdanın üstü açılmaya başlıyor. Dolayısıyla rahatsız olmaya başlıyor. Ve hani biraz önce verdiğimiz örneği bir daha düşünecek olursak, hani bir gün sonra haberlerde çıkacak kişilerin dediğimiz gibi bir günlük ömürleri var. Şu anda onu yaşıyorlar. Son saatlerini yaşıyorlar. Allah katında belli geçirecekleri kaza. Ve hatta şu anda bizi de izliyor olabilirler. Mesela.
Evet.
Öyle bir ihtimal de var. Yani yarın akşam haberlerde çıkacak kişiler, kaza, ölüm haberleri şu an bizi izliyor olabilirler. Veyahut da iki gün sonra çıkacak kişiler, iki gün ömrü kalmış kişiler şu an bizi izliyor olabilirler ve iki gün önce ölümle ilgili son uyarıyı almış olabilirler. Bu biz de olabiliriz aynı
tabii
zamanda.
Biz konuşurken bu da biz de olabiliriz aynı, evet, şekilde. İşte evet, bunu hocam bunun mesela farkını ne zaman varılmaya başladı? Şu anda mesela bahsediyoruz. Niye bahsediyoruz? Çünkü biliyoruz ki dünya hayatının artık belli bir süresinin sonuna doğru yaklaşıldığını, ayrı zamana girdiğimizin farkına vardık yani. Bunları Bu yüzden anlatıyoruz, aktarıyoruz sürekli. Çünkü gerçeklerle insanların yüzleşmeye başladığı zaman, gerçekleri görmeye başladığı zaman bu ahir zamanda. İşte bu da mesela şu anda bu yaşanan anlattıkların mesela savaşlardan da insanlar öyle. Hani sadece trafik kazalarından değil, işte ne bileyim eziyetlerden, işkencelerden de insanlar hayatını kaybediyor. Bunların da son bulacağı bir döneme doğru giriyoruz şu anda da inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemindeyiz. Ahir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanın güzellikleri, yani şu an nasıl bir sıkıntı varsa dünya hayatında, bir kriz, bir bunalım, bir buhran, insanların üstünde bir işkence, eziyet. Bu ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesiyle beraber güzelliğe ve ferah erecek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize zaten hadislerinde de bildirmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini, dünyadaki yaşanacak, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce dünyada yaşanacak alametleri, işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam sırasında yaşanacak doğal olaylar, sosyal olaylar, ekonomik olaylar, bunlar çok detaylı olarak hadislerde bildirilmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaç kişiden oluşacağı, mesela talebeleriyle beraber talebelerin özellikleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacakları ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özellikleri. Bunda da çok fazla değinilmiş ki insanlar gördüğü zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı rahat tanısınlar diye. Şu an mesela sayacağız özelliklerini, anlatacağız izleyicilerimize de. Hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı o kadar detaylı anlatmış ki Peygamber Efendimiz. Bugün bir el sanatı güzel olan bir ressama çiz desek mesela, çizebilir. Yani bu denli açık ve net anlatmış Peygamber Efendimiz. İşte insanlar bunu yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde de görmeyecekler. Çünkü bu da bir zaten Allah'ın istemesiyle olan bir şey. Hani o anı görmeyecekler ama Peygamber Efendimiz zaten çok detaylı bir şekilde bahsetmiş. Bunlardan biraz bahsedelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görünümün hayret verici detaylarla bildirilmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam temiz ve huzurlu bir çevreye sahiptir. Tanınmış şair Ağa Seyit Hasan Hazretlerinden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan söz etmiştir. Güzelliği temiz yüzden yükselir, sabah meltemi huzur veren çehresinden yayılır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında bir iz, yara izi vardır. Humran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında iz vardır. Yüzü güzellerin evladıdır, yani yüzü güzeldir. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Ebu Muhammed, kaimin, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iki alameti veya alametleri vardır. Başında bir ben ve bir iz vardır. Burada da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında bu iz muhtemelen bir yara izidir. Ayrıca hadiste ben yerine iz ifadesinin kullanılmış olması da bu izin benden çok açık renkte olduğunu göstermektedir. Yani benim siyah bir benden çok açık bir renkte bir ben olacağını göstermektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnı parlak olacaktır. Ebu Said el-Hudri Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleder. Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve ehli beytimden parlak alınlı birini çıkartacak. Böylece o da yeryüzünü adalet, refah ve ekonomik eşitlikle dolduracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında ben vardır. Rivayetlerden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında inciyi andıran yıldız gibi parlak, yani açık renkli bir ben olacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzünde bir ben bulunacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzünde bir ben vardır. Bunlar belirtilen hadislerden. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında inciyi andıran ve bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Burada da sadece ben kelimesi kullanılmamış. Bu benim tüm nitelikleri açıklanmıştır. İnciyi andıran, yıldız gibi ve aydınlatan ifadeleri bu benim hem şekli hem de rengi hakkında detaylı bilgi vermiştir. Verilen bu detaylardan bu benim koyu renkte değil de ten renginde olduğunun bir ben olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü inci, yıldız, parlaklık diyor. Öyle olsa mesela siyah ben deseydi koyu bir ben vardı. Ya da normal bir ben derdi. İnci andıran parlak diye kullanmazdı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam alnında hafif bir iç bükeylik vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın saçı sıktır. Alnı geniştir ve alnında hafif iç bükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geniş alnındaki hafif iç bükeyliğe dikkat çekilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın küçük ve düzgün burnunun orta bölümünde belli belirsiz bir çıkıntı olacaktır. Hadiste ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağındaki benin dışa çıkık bir yapısı olduğuna da haber verilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cildi parlaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzü altın bronz bir metal gibi parlar. öyle parlar ki neredeyse cildin nasıl rengi görünmeyecektir. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cildinin güzelliğe dikkat çekilmiştir. Birçok hadiste daha ileri yaşlarına dahi 40 yaş civarında göstereceği müjdelenen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cildi çok dikkat çekici derecede parlak ve sağlıklı olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iki karışı arasında küçük bir çukur vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iki kaşı arasında tek çizgi halinde doğal bir kaş çatma çukuru olduğu bildirilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iki kaşı arasında küçük bir çukur vardır diye Peygamber Efendimiz bizlere bunları bildirmiş. Maşallah. Gerçekten de fiziksel özellikleri çok detaylı olarak zaten Hazreti İsa'dan da bu şekilde bahsetmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'den de aynı şekilde ki zamanındaki insanlar onu rahatça tanıyabilsinler diye.
Peygamberimiz hadislerinde Hazreti Mehdi'den çok bahsetmiş. Onun çıkmasıyla olacak olaylardan detaylı bir şekilde anlatmış. Bütün hepsini detaylı bir şekilde anlatıyor. Bir Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri de Fırat'ın suyunun kesilmesi. Türkiye'nin en büyük akarsularından olan Fırat Nehri tarihinde ilk defa Keban Barajı ile Hicri 1400'de kesildi. Yani durduruldu. Nehrin sularının kesilmesi tam Hazreti Mehdi'nin faaliyetine başlayacağı Hicri 1400 miladi yani 1979-80'li yıllarının hemen öncesinde gerçekleşmiş olması bizlere Hazreti Mehdi'nin gelişini müjdeliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam alametlerindendir Fırat Nehri'nin durdurulması. Bu hadisenin ayrıntılarıyla ilgili diğer hadislerde de önemli bilgiler verilmektedir. Fırat Nehri'nin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır. Gazete başlıklarında da görüyoruz. Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor diyor. Yani Fırat suyu tarihte ilk kez kesiliyor. Tam Peygamberimizin hadislerde bildirdiği gibi. Yine dönemin gazete sayfalarından örnekler var. Bu mühim olayı şöyle anlatıyor gazeteler. Koca Fırat doğduğu yerde durdu. Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak şekilde.
Maşallah aynen gerçekleşiyor.
Evet maşallah aynı şekilde gerçekleşiyor bütün olaylar. Şimdi hadislerde geçen önemli ifadelerden başka bir tane inceleyelim. Resulullah buyurdu ki Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukuu gelir. Her yüzden 99'u ölür. Her kişi yalnız ben halas olacağım, kurtulacağım diye ümitlenir. Evet. Fırat Nehri'nin suyunun çekilip diye çıkıyor. Evet. Suyeti Hazretlerinin kitabında bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu, kesti. İkinci hadis, altından bir dağ meydana çıkmadıkça, bunun da açıklaması olarak yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın verimliliğinin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Yukarıdaki şematik çizimde de görüldüğü gibi baraj betondan dev bir dağ andırmaktadır. Bu barajdan altın değerinde servet dökülmektedir. Dolayısıyla baraj altın bir dağ hususiyetini kazanmaktadır. Bu hazine üzerinde kıtal vukua gelir. Bunun açıklaması da kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede halen devam eden yaygın anarşi ve kıtal sebebiyle oradan toprak alan o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya da öldürülür diye geçiyor.
Evet hocam. Şöyle bakıyoruz mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliği, doğal olaylar, sosyal olaylar, ekonomik olaylar, çıkış alametleri, dünyada yaşanacak olaylar. Hatta gök olayları mesela, Lül'ün kuyruklu yıldızı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri, çift boynuzlu olması, parlak olması, işte onun öncesinde dünyada bir kuraklık olması, sonrası şu an yaşadığımız gibi yağışların olması. Bunlar hep Peygamber Efendimiz tarafından bizlere bildirilmiş. Bu olaylar da belirtilmiş ki insanlar o zamanı, dönemin farkına varsınlar. Ahir zamanda yaşadıklarının bilincinin farkına varsınlar diye. Şu anda da o dönemdeyiz. Bunların hepsini görüyoruz. Yaklaşık 150 tane olay gerçekleşmiş. Peygamber Efendimiz'in söylediği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleriyle ilgili. Bunları da görüyoruz şu anda. Bu dönemde yaşadığımızı farkında ve bilincinde olmamız gerekiyor. Hani bazı din adamlarının söylediği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geçmişte ya da gelecekte değil de şu anki zamanda olduğunu, çünkü dünyanın artık sonuna doğru gelindiğini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da dünyaya refah, mutluluk, eşitlik ve adalet getireceğidir. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber dünyamız çok güzelleşecek. Bunun farkında ve bilincinde olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde zaten kötülüğü getirmeyecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam. İnsanların bunun bilincinde olması gerekiyor ve bunu bilerek konuşması ve bunu bilerek yaşaması gerekiyor hayatın inşallah.
İnşallah. O bazı dediğin tabii sözde din adamı. Evet, din adamı değil onlar. Yani, din adamı görüyoruz.
Hani öyle gösterip
evet aslında
öyle bambaşka bir hayat tarzı olan. Söyleyip de uygulamayan evet, diyelim daha doğrusu inşallah. İnsanlara dini inşallah. O şekilde anlatıp fakat uygulamayanlar. Evet. Bugün de hocam güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programı canlı olarak yayınlanacak. Bunu A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyicilerimiz takip edebilirler. Saat 10'da da Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı olacaktır. Bunu da A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyicilerimiz takip edebilirler inşallah. Herkese iyi pazarlar diliyoruz.